Ayrım 12, göze göz dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 140. Malin Leo hakkında fazla bir şey demedi. Hornsgata'nın bir ucunda caddenin kenarında yükselen Hornsgatspucken denilen setin üzerinde birden durdu. Mikhail nedenini anlayamadı ama durup bekledi. Böylesi sıcak boğucu bir havada güneşin altında dikilmek akıl kârı değildi. Etraflarından insanlar geçiyordu. Uzakta bir yerden korna sesi geldi. Malin Maria Torget'e doğru bakıyordu. "Baksana," dedi, "benim gitmem gerek." Mikhail'i dalgın bir ifadeyle öptü, taş merdivenlerden aceleyle Hornsgata'na inip koşar adımlarla Maria Torget'e doğru yürüdü. Mikhail olduğu yerde daha önceki gibi kararsız kaldı. Sonra cep telefonunu çıkarıp Erika Berger'i aradı. En yakın arkadaşı ve Millennium dergisinin genel yayın yönetmeniydi. Dergiye birkaç gün gelemeyeceğini söyledi. Büyük bir sorun değildi. Temmuz sayısını hazırlayıp matbaaya yollamışlardı. Yakında yaz dönümü şenlikleri başlardı. Yıllar sonra ilk defa yüklerini azaltmak için iki stajyer alacak kadar ekonomik güç edinmişlerdi. "Sıkıntılı gibisin, bir şey mi oldu?" diye sordu Erika. "Flotberga'da Lisbeth'in olduğu bölümde ağır bir yaralama vakası yaşanmış." "Oo, kurban kim?" "Bir gangster, Lisbeth'in de şahit olduğu boktan bir durum. O ayaklarının üzerinde durmayı başarır. Umarım, ama baksana, bana bir konuda yardım edebilir misin?" "Elbette. Ne?" "Dergiden birine, Sophie olursa iyi olur, yarın sabah şehir arşivine gitmesini, bilgi edinme yasasından faydalanarak 3 kişi hakkında bilgi edinmesini söyler misin?" Mikhail Erika'ya telefonuna kaydettiği isimleri ve vatandaşlık numaralarını verdi. "Yaşlı Mannheimer," diye mırıldandı Erika. "O çoktan gömülmedi mi?" "6 yıl önce. Çocukluğumda birkaç defa karşılaşmıştım onunla. Babam biraz tanırdı. Lisbeth'le bir alakası var mı?" "Muhtemelen," dedi Mikhail.
"Nasıl yani?"
"İşin aslı ben de tam bilemiyorum. Nasıl biriydi?"
"Mannheimer mı? Nasıl desem ki? Çok küçüktüm onu tanıdığımda. Hırsızın teki olduğu söylenirdi. Benim aklımda hoş biri diye kalmış. Ne tür müzikten hoşlandığımı sormuştu. Güzel ıslık çalıyordu. Bu adamla niçin ilgileniyorsun?"
"Sonra anlatırım," dedi Mikhail.
"İyi, nasıl istersen," diye karşılık verdi Erika. Yeni sayı ve reklam satışlarıyla ilgili bir şeyler anlatmaya başladı.
Mikhail ona pek kulak vermedi, konuşmayı birden kesti. Belmansgatan'dan denize doğru yürüdü. Bishop's Arms'ın önünden geçti, taş döşeli dik sokaktan inip oturduğu apartmana geldi. Çatı katındaki dairesine çıktı. Bilgisayarın başına oturdu. Birkaç şişe Pilsner Urquell eşliğinde araştırmalarına devam etti. Östhammar'daki kaza kurşunuyla ölüm vakası üzerine yoğunlaştı. Ama bildiklerinden fazlasını öğrenemedi. Eski davalarla ilgili araştırma yapmanın kolay olmadığını bilirdi. Bakabileceği dijital arşiv yoktu. Daha çok özel hayatın mahremiyetini koruma nedeniyle, İsveç Ulusal Arşivi'nin kayıt politikasına göre ön soruşturma dosyaları 5 yıldan sonra kayıtlardan kaldırılıyordu. Ertesi sabah Uppsala Adliyesi'ne gitmeye, mahkeme kayıtlarını incelemeye karar verdi. Belki daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne gider ya da olayı hala hatırlayan emekli bir komiser bulurdu. Bakacaktı artık. Carl Sager'in nişanlısı Eleanor Hjort'u da aradı. Olayın kadın açısından kapanmış olduğunu anladı. Carl hakkında konuşmak istemiyordu. Nazikti, yardımsever birine benziyordu. Ancak bu işi daha fazla deşmeye tahammülü kalmamıştı.
"Umarım anlıyorsundur," dedi.
Yine de fikrini değiştirip Mikhail'le ertesi gün öğleden sonra buluşmayı kabul etti. Bu değişikliğin nedeni ne Mikhail'in eski gazetecilik cazibesi ne de Eleanor'un onun ne yaptığını merak etmesiydi. Mikhail şansına Leo Mannheimer'ın adını ortaya atmıştı.
"Leo?" diye aykırmıştı Eleanor. "Tanrım, ne kadar zaman geçti. Nasıl şimdi?"
Mikhail bilmediğini söyledi. "Birbirinize yakın mıydınız?" diye sordu.
"Oo, tabii, Carl'la ben çocuğa hayrandık."
Mikhail telefonu kapattı, mutfağa geçip ortalığı topladı. Bir ara Malin'e telefon açıp sakladığı şeyi ağzından almayı düşündü. Vazgeçti, duş alıp elbiselerini giydi. 6'ya 5 kala dışarı çıktı. Zinkensdam'da kız kardeşiyle buluşmak için Pane Vino isimli restorana gitti. 9. Bölüm 19 Haziran.
Raquel Gerights, bu işle ben ilgileneceğim dedi. Martin'in endişelenmesine gerek yoktu. Bugün yaptıkları üçüncü ya da dördüncü telefon konuşmasıydı, yine de sabrediyordu. Telefonu kapattı, ödlek diye mırıldandı. Sadık arkadaşı ve asistanı Benjamin'e sipariş ettiği eşyaları gözden geçirdi. Raquel Gerights, psikanalizci ve psikiyatri doçentiydi. Birçok özelliğinin yanı sıra en çok titizliğiyle tanınırdı. Etkili ve hızlı hareket ederdi. Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra da pek değişmemişti. Yalnızca klinik hijyene daha fazla önem vermeye başlamıştı. Temizlik tutkusu hastalıklı bir hal almıştı. En küçük toz tanesi bir sihirle ortadan kayboluyordu. Hiçbir masa, hiçbir bulaşık tezgahı onun dokundukları kadar temiz olamazdı. 70 yaşındaydı, hastaydı ama yine de aktifti. Bugün de hummalı bir şekilde saatlerce koşturmuştu. Saat akşamın 6:30'uydu. Aslında çok geç kalınmıştı, derhal harekete geçmeliydi. Ama yine aynı şeyler yaşanmıştı. Martin Steinberg fazlasıyla endişeliydi. Raquel Martin'in tavsiyelerini aldırmayıp hemen bu sabah telefon şirketi ve evde bakım hizmetlerindeki ilişkilerinden faydalandığı için seviniyordu. Bunların yeterli olduğundan emin değildi. O saatten sonra çok şey değişmiş olabilirdi. Şu aptal moruğun ziyaretçisi gelmiş, bildiği yahut şüphelendiği şeyleri anlatmış olabilirdi. Riskli bir operasyondu. Bu risk şimdi daha da artmıştı. Fakat başka bir alternatif yoktu. Kaybedecek çok şey vardı. Sorumlusu olduğu faaliyet bir sürü yanlışa bulaşmıştı. Ellerine dezenfeksiyon jeli sıktı, banyoya girdi, aynaya bakıp gülümsedi. Hala gülümseyebildiğini görmek istiyordu. Raquel'in bakış açısından bu işte de bir hayır vardı. Uzun zamandır hastalık ve acılar tünelinde yaşıyordu. Şimdi yapacağı şey hayatına yeni bir anlam ve değer katacaktı. Raquel Gerights yüksek amaçlar için seçilmiş olma duygusundan hep hoşlanmıştı. Stockholm'in Vasastan bölgesinde Karlbergsvägen sokağında 108 metrekarelik bir dairede yalnız başına yaşıyordu. Kemoterapi tedavisinden daha yeni çıkmıştı. Yaşadıklarının ağırlığı hesaba katılırsa durumu fena değildi. Saçları seyrelip incelmiş ama bütünüyle dökülmemişti. Buz şapkası işe yaramıştı. Hala şıktı, uzun, ince ve dinçti, hatları düzgündü. Karolinska Enstitüsü'nden doktorluk diploması aldıktan sonra yüzüne otoriter bir hava yerleşmişti. Boynunda alev yalamışa benzeyen bir doğum lekesi vardı. Gençliğinde biraz sıkıntı yaşasa da zamanla lekesiyle barışmış, onu sevmeyi öğrenmişti. Gururla taşıyordu lekesini. Son zamanlarda hep boğazlı kazaklar giymesinin nedeni lekeden utanıp saklama çabası değildi. Kendine çok yakıştığını, vakur kişiliğine daha çok uyduğunu düşünüyordu. Şık giyinir ama asla aşırıya kaçmazdı. Gençlik yıllarında diktirdiği elbise ve kostümleri hala giyerdi, hala yepyeniydiler. Karakterindeki soğutluk ve sertlikten olmalı, herkes yanında sus pus olurdu. Becerikli ve eli çabuktu, fikirlere ve insanlara sadık olmaya değer verirdi. Meslek sırrını asla açığa vurmazdı, rahmetli kocası Erik'e bile. Balkona çıktı, sağ elini korkuluğun üzerine koyup sokağa baktı, sakindi. Tekrar içeri girdi, orayı burayı temizledi. Holdeki gardıroptan kahverengi deri doktor çantasını aldı. Benjamin'in aldığı şeyleri içine koydu, tekrar banyoya girdi. Üstün körü makyaj yaptı, son derece zevksiz siyah bir peruk taktı başına. Bir kez daha gülümsedi. Belki sinirli bir dudak seyirmesiydi. Bütün tecrübesine rağmen birden bir endişeye kapılmıştı. Mikael ile kız kardeşi Bren Kirkgatan'da Pane Wiener restoranının bahçesinde oturuyorlardı. Trüf mantarlı makarna ve kırmızı şarap sipariş vermişlerdi. Yazdan, sıcaklardan, tatil planlarından konuşmuşlardı. Annika Mikael'e Flodberg hapishanesinde yaşananlar üzerine biraz daha bilgi verdikten sonra onunla buluşma nedenine geldi. ''Bazen Mikael'' dedi, ''polisler inanılmaz aptal oluyorlar. Bangladeş'teki durumu biliyor musun?''
''Eh biraz.''
''Bangladeş'te resmi din İslam ama aynı zamanda anayasasına göre basın ve ifade özgürlüğünün garanti altına alındığı layık bir ülke. Teorik olarak hiç de imkansız bir şey değil.''
''Ama pratikte işlemiyor.''
hükümet İslamcıların baskısı altında, dinsel duyguları rencide edebilecek her türlü ifadeyi yasaklayan yasalar çıkarttılar. Edebilecek diyor yasa, düşünebiliyor musun? İnsan kendini biraz zorlarsa nelerden rencide olmaz ki? Üstelik yasalar inanılmaz bir şiddetle uygulanıyor. Birçok yazar çok ağır cezalar aldı. Ama en kötüsü bu da değil.
Yasa yazarlara yapılan saldırıları meşrulaştırıyor.
Evet, İslamcıların yelkenlerini rüzgarla doldurdu. Cihatçılar ve teröristler kendileri gibi düşünmeyenleri sistematik olarak tehdit ve taciz etmeye, öldürmeye başladılar. Saldırganlar nadiren mahkeme karşısına çıkartılıyor. İfade özgürlüğü, aydınlanma ve layık bir toplum için faaliyet gösteren Mukto Mona internet sitesi özellikle hedef seçildi. Bir sürü blog yazarı öldürüldü. Çoğu tehdit edilip ölüm listelerine kaydedildi. Jamal Chowdhury bunlardan biriydi. Genç bir biyolog. Mukto Mona internet sitesine arada bir evrim teorisiyle ilgili makaleler yazıyordu. Bangladeş'teki İslami hareket açık bir şekilde onu ölüme mahkum etti. Jamal İsveç Pen'in yardımıyla İsveç'e kaçtı. Biraz rahat nefes alabilmiş gibiydi. Depresyondaydı ama yavaş yavaş iyileşmişti. Bir gün Kultur Huset'te kadınlara yapılan dinsel baskı ile ilgili bir konferansa katıldı.
Ve orada Fariha Kazi ile karşılaştı.
"Bakıyorum ödevine iyi çalışmışsın," diye devam etti Annika. Fariha en arka sırada oturuyormuş. Hiç abartısız, çok güzel bir kız. Jamal gözünü ondan ayıramamış. Konferanstan sonra yanına gitmiş. Yalnızca büyük bir aşk değil, büyük bir trajedi de başlamış. Modern bir Romeo Juliet dramı.
Nasıl yani?
Tıpkı Romeo ile Juliet'in aileleri gibi onların aileleri de kavganın iki değişik tarafında yer alıyormuş. Jamal özgür ve açık bir Bangladeş için mücadele ederken Fariha'nın babası ile kardeşleri İslamcılardan yana tavır almış. Özellikle de Fariha'yı hiçe sayıp Kamar Fatali ile nişanladıklarında.
Kim bu adam?
Bakka'da kocaman bir evde bir sürü hizmetçiyle birlikte yaşayan 45 yaşında şişko bir adam. Küçük çaplı bir tekstil şirketleri grubu var. Birçok kavmiyi finanse ediyor.
Kavmi?
Hükümetin kontrolü dışındaki kurslar. Bunların bir kısmında genç cihatçılara ideolojik eğitim veriliyor. Kamar Fatari'nin kendi yaşında bir karısı var. Bu ilkbahar Fariha Kazi'nin fotoğrafını görüp tutulmuş, ikinci eşi olsun istiyormuş. Ama İsveç'e gelmek için vize alamamış, öfkesine öfke katılmış.
Bir de ortaya Jamal Chowdhury çıkmış.
Aynen öyle. Böylece Kamar ile Fariha'nın kardeşlerinin Jamal'ı ortadan kaldırmak için ikinci bir nedenleri daha olmuş.
Yani Jamal intihar etmedi diyorsun.
Bir şey demiyorum Mikael, ben yalnızca olayın geri planını anlatıyorum. Lisbeth'le konuştuğum şeylerin kısa bir özetini. Jamal en büyük düşman olmuş, bir Montagü. Jamal da inançlı bir Müslüman ama fanatik değil, tıpkı ailesi gibi. Annesiyle babası üniversitede hoca. İnsan haklarının garanti altına alınmasının toplumun temeli olduğunu savunuyor. Jamal zaten yalnızca bu nedenle Kamar ve Kazi ailelerinin düşmanıymış. Fariha ile ilişkisi nedeniyle kişisel bir düşmana da dönmüş. Yalnızca Fariha'nın babasıyla kardeşlerinin namusunu değil, ekonomilerini de tehdit ediyormuş. Yani onu ortadan kaldırmak için yeterince nedenleri varmış. Jamal büyük bir oyun oynadığını erken anlamış ama artık bundan kaçınamazmış. Polisin ön soruşturma safhasında Bengalce'den çevirttirdiği günlüğünde böyle yazıyor. İstersen bir kısmını okuyayım.
İsterim. Annika eğilip çantasından polis raporlarını çıkardı, kağıtları karıştırdı.
İşte dinle. Arkadaşlarımın öldürüldüğünü gördükten sonra ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Sanki dünyama kül yağdı. Baktığım her şeyin rengi silinmiş gibi, yaşamın hiçbir anlamı kalmadı artık. Bu son cümle intihar ettiği tezine kanıt gösterilmiş dedi Annika ama devamı var.
Yine de yapacak bir şeyler bulmaya çalıştım. Haziran ayında bir gün Stockholm'de dinsel baskı üzerine yapılan bir konferansa gittim. Hiçbir şey beklemiyordum. Daha önce çok önem verdiğim şeylere artık kayıtsızdım. Hatta hala yapacak bir şeylerin olduğunu, mücadeleyi bırakmamak gerektiğini söyleyen imamı anlayamıyordum. Ben teslim olmuştum, mezara gömülmüştüm. Beni de öldürdüler diye düşünüyordum.
Bir parça melodramatik dedi Annika özür diler gibi.
Yo, hiç de değil. Cemal genç biri değil mi? Gençliğimizde hangimiz öyle değildik ki? Bana zavallı meslektaşım Andrei'yi hatırlatıyor. Devam et.
Öldüğümü, dünyamın yıkıldığını düşünüyordum. Ama salonun en arka sırasında oturan siyah elbiseli genç bir kadın gördüm. Gözleri yaşlıydı. Öyle dokunaklı bir güzelliği vardı ki içimde tekrar hayat uyandı. Sanki elektrik çarpmışa döndüm. Mutlaka yanına gitmeliydim. Bir biçimde birbirimize ait olduğumuzu düşünüyordum. Onu başka biri değil, yalnızca ben teselli edebilirdim. Yanına gidip aptalca bir şey söyledim. Sanırım kendimi kaybetmiştim. Ama gülümsedi, birlikte dışarı çıktık. Sanki birlikte çıkacağımızı bilir gibiydik. Sonra parlamentonun önünden geçen yaya yolunda yürüdük.
İşte böyle, daha fazla okuyamayacağım. Cemal Mukdomona'daki arkadaşlarına neler olduğunu kimseyle konuşamıyormuş. Farya ile konuşurken sözcükler akmaya başlamış, her şeyi anlatmış. Yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra Farya gitmek zorunda olduğunu söylemiş. Cemal'ın kart vizitini alıp kısa zamanda arama sözü vermiş. Ama aramamış. Cemal beklemiş, çok çaresizmiş. İnternetten Farya'nın telefon numarasını bulmuş. Telefona mesaj bırakmış. 4, 5, 6 mesaj bırakmış. Ama Farya aramamış. Bir adam arayıp hırlayarak bir daha aramamasını söylemiş. Farya senden nefret ediyor bok demiş. Cemal yıkılmış. Sonra yavaş yavaş şüphelenmeye başlamış, durumu araştırmış. Neler olduğunu tam öğrenememiş tabii. Farya'nın babasıyla kardeşlerinin Farya'nın telefonunu, bilgisayarını elinden aldıklarını, ona gelen bütün telefon mesajlarını, e-postaları okuduklarını, onu eve hapsettiklerini bilmiyormuş. Ama ters giden bir şeyler olduğunu anlamış. İmam Ferdusi'ye başvurup endişelerini anlatmış. Birlikte resmi makamlara başvurmuşlar. Tabii yardım alamamışlar. Hiçbir şey olmamış. Hem de hiç. Bunun üzerine Ferdusi aileyi kendi ziyaret etmeye karar vermiş. Adama kapıyı göstermişler. Cemal'ın dünyası yıkılmak üzereymiş. İşte o zaman...
Evet.
Farya aramış başka bir telefondan. Buluşmak istediğini söylemiş. Cemal o zamanlar Norstedts yayın evinin yardımıyla Upplandsgatan'da adresini gizli tuttuğu bir daire kiralamış. Nasıl olduğu tam bilinmiyor. Bildiğimiz küçük kardeşi Halil kaçması için Farya'ya yardım etmiş. Farya doğrudan Upplandsgatan'a Cemal'ın dairesine gelmiş. Film ya da düşlerdeki gibi buluşmuşlar, öpüşmüşler, koklaşmışlar, gece gündüz durmadan konuşmuşlar. Bunu sorguda durmadan susan Farya da onayladı. Polise pene başvurmayı, saklanmak için yardım almayı düşünmüşler. Ama sonra, bu çok acı. Farya kaçmasına yardım ettiği için güvendiği küçük kardeşiyle vedalaşmak istemiş. Norra Bantorget'te bir kafede buluşmayı kararlaştırmışlar. Soğuk bir sonbahar günüymüş. Dışarıya Cemal'ın mavi kuşluğu ceketiyle çıkmış, kapüşonunu başına geçirmiş, ayağında pantolon ve siyah lastik çizmeler varmış. Bir daha geri dönmemiş.
Tuzak mı kurmuşlar?
Kesinlikle tuzak. Birkaç şahit var. Ama Farya'yı Halil'in tuzağa düşürdüğüne Lizbeth'le ben de inanmıyoruz. Ağabeylerinin Halil'i gizlice takip ettiklerini düşünüyoruz. Magnus Gatan'da kırmızı bir Honda Civic'le bekleyip kızı hızla arabanın içine çekmişler. Sikla'daki daireye götürmüşler. Anlaşıldığı kadarıyla Farya'yı Dakka'ya göndermeyi düşünmüşler. Tabii bunun ne kadar tehlikeli olduğunu idrak edebilmişler. Farya'yı havaalanında ve uçakla nasıl zapt edecekler? Uyuşturacaklar mı?
Cemal'a mektup yazdırmışlar.
Öyle. Yalnız o mektubun hiçbir önemi yok. Mikael, Farya'nın elinden çıktığı belli. Ama her bir sözcük babasıyla ağabeylerinin dikte ettirdiklerine şahitlik ediyor. Farya'nın metnin içine gömdüğü masum mesajının dışındaki her sözcük şöyle yazıyor. Sana her zaman seni asla sevmediğimi söyledim ya. Bunun gizli bir mesaj olduğu çok açık. Cemal günlüğünde birbirlerini ne kadar sevdiklerini, gece gündüz söylediklerini yazıyor.
Cemal Farya geri dönmeyince polisi uyarmıştır herhalde.
Elbette uyarmış ama polisler tam bir aptal. İki polis görev aşkıyla Sikla'ya gitmiş, kapıyı Farya'nın babası açmış. Farya'nın soğuk algınlığı dışında hiçbir şeyinin olmadığını söylemiş, polisler de çekip gitmişler. Ama Cemal pes etmemiş. Her yeri herkesi aramış, sanırım bunun üzerine aile acele etmeleri gerektiğine karar vermiş.
9 Ekim pazartesi günü Cemal bedenini işgal eden ölüm duygusuyla uyandığını yazıyor. Polisler tabii bu cümlenin üzerine atlamışlar. Ben bunu hayattan bıktığına yormuyorum. Cemal'ın kendini ifade tarzı bu. Paramparçaymış, içi kan ağlıyormuş. Uyuyamıyormuş, düşünemiyormuş. İnsan olmaktan çıkmış. Çırpınıyor, çaresizliğine aykırıyormuş. Çocuk böyle yazıyor. Polisler sözcüklere aşırı anlamlar yüklüyor. Benim kanım bu. Satır aralarında kavgaya kararlı, kaybettiğini bulmaya çalışan genç bir adam görüyorum. En çok da endişeli birini. Farya şimdi ne yapıyor diye yazıyor. Eziyet ediyorlar mı? Farya'nın mektubundan tek kelime bahsetmiyor. Mektup mutfakta masanın üzerinde açık vaziyette duruyormuş. Büyük ihtimal ne olduğunu hemen anlamış. Londra'da bir konferansta bulunan Ferdusi'ye ulaşmaya çalışmış. Stockholm Üniversitesi'nden bir arkadaşını, biyoloji doçenti Fredrik Lodalen'i aramış. Akşam 7 civarında Lodalen'in eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı Hornsbrugsgatan'daki daireye gitmiş. Uzun süre oturmuş. Çocuklar uyumuş, Lodalen'in eşi uyumuş, Lodalen huzursuz olmuş. Tamam, Cemal'ı çok seviyormuş ama ertesi günde erken kalkması gerekiyormuş. Çaresiz kalan çoğu insanın yaptığı gibi Cemal hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyormuş. Gece yarısına yaklaşırken Lodalen artık evine gitmesini rica etmiş. Ertesi gün polisi kadın dayanışma evini arama sözü vermiş. Cemal metroya giderken pen aracılığıyla tanıdığı yazar Klaus Froberg'i aramış, cevap alamamış. Hornstuhl metrosuna inmiş. Saat 00:17'ymiş. 9 Ekim pazartesiyi 10 Ekim salıya bağlayan gece. Dışarıda fırtına kopmuş, yağmur başlamış.
Yani metroda fazla insan yokmuş.
Peronda yalnızca bir kadın varmış, bir kütüphaneci. Güvenlik kameralarında Cemal kadının yanından geçerken görülüyor. Çok üzgün bir hali var. Zaten başka türlüsü tuhaf olurdu. Farya kaybolduktan sonra hiç uyumamış. Belki herkesin ona sırtını döndüğünü de düşünüyordu. Yine de Mikael, yine de Cemal Farya'yı yüzüstü bırakmazmış gibi geliyor bana. Hem de yardıma en çok ihtiyaç duyduğu zamanda. Peruna bakan güvenlik kameralarından biri bozukmuş. Talihsiz bir tesadüf olabilir de, olmayabilir de. Tren perona girer ve Cemal trenin önüne düşerken genç bir adam kütüphaneci kadına İngilizce bir şeyler soruyor. İşte ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Kadın neler olduğunu göremiyor. Cemal trenin önüne mi atladı yoksa biri mi itti bilinmiyor. Bu kadınla konuşan gencin kimliği bir türlü teşhis edilemedi.
Batman ne diyor?
Stefan Robertson adında biri olayın intihar diye kapatılmasında onun ifadesi belirleyici olmuş. Cemal'ın trenin önüne atladığından kesinlikle emin olduğunu söylemiş. Tabii şoktaymış. Ben biraz ileri gidip adama yönlendirici sorular sorulduğunu iddia edebilirim.
Nasıl yani?
Soruşturma amiri sanki başka bir olasılığa kendini kapatmış gibi. Robertson'un ilk ifadesi, beyni daha derli toplu bir resim çizmeden önce, abartılı denilecek kadar uçuk. Sanki Cemal'ın ikiden fazla kolu ve bacakları varmış gibi bir şeyler anlatıyor. Bu konuya bir daha dönmüyor. Belleği zaman geçtikçe daha da tuhaflaşıyor.
Peki metro kapısındaki güvenlik görevlisi ne diyor? Herhalde metroya girip çıkan birilerini görmüştür.
iPad'inde film izliyormuş. Turnikelerden geçenler olmuş ama özel bir durum fark etmemiş. Ona göre çoğu trenden inenlermiş. Zaman konusunda kesin bir şey diyemiyor.
Peki yukarıda kamera yok mu?
Varmış. Orada bir şey buldum. Çok önemli bir şey değil. Metrodan yukarı çıkanların biri dışında hepsi teşhis edilebiliyor. Bir tek uzun, ince, genç bir adam teşhis edilemiyor. Başını hiç kaldırmıyor. Bu nedenle yüzü seçilmiyor. Sinirli, tedirgin bir hali var. Polislerin bu adam üzerinde dikkatle durmaması utanç verici bir şey. Özellikle davranışları böylesine dikkat çekiciyken.
Anladım. Ben bu işte yakından ilgileneceğim dedi Mikael.
Tabii bir de Farya Kazi'nin işlediği suç var. Mahkum olduğu suç.
Annika anlatmaya başlayacakken yemek geldi. Bir süre dikkatleri dağıldı. Yalnızca garsonun tabaklara ve parmesan peynirine gösterdiği aşırı özenden değil, sokaktan bağırarak geçen gençlerin gürültüsünden birbirlerini duyamıyorlardı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 152.